Ayrım 35.
Sayfa 321. Bunun üzerine Yulia Mihailovna Liamshin'i kesin olarak kovacaktı. Ama o akşam Liamshin'i onun huzuruna getirdiler. Onun piyanoda yeni güzel bir şey uydurduğunu söylediler. Bu parça gerçekten de eğlenceli bir şeydi. Gülünç de bir adı vardı. Fransa-Prusya Savaşı. Marseillez'in şiddetli notalarıyla başlıyordu. Ayak izlerimizi kirli bir kanla bulasın. Görkemli bir kafa tutuş, gelecek utkuların sarhoşluğu hissediliyordu. Ama birdenbire marşın ustaca belirtilen tınılarıyla birlikte, yanda bir yerde, aşağıda, köşede ama pek yakın bir yerde, Mein Lieber Augustin'in iğrenç ezgileri duyuluyordu. Marseillez bunların farkında değildir. Marseillez büyüklüğünün doruğundadır ama Augustin de sağlamca yerleşmektedir. Augustin gittikçe saygısızlaşıyor ve işte kim bilir nasıl Augustin'in tınıları birdenbire Marseillez'in tınılarına uymaya başlıyor. Marseillez öfkelenir gibi oluyor. O sonunda Augustin'i fark ediyor. Onu silkip atmak, kendine tebelleş olan küçük bir sineği kovar gibi kovmak istiyor. Ama Mein Lieber Augustin iyice ve sağlamca yerleşmiştir. O şen ve kendine güvenli, o sevinçli ve yiğit. Ve Marseillez her nasılsa birdenbire aptallaşıyor. Bunlar öfke bağırtıları. Bunlar gökyüzüne doğru uzatılmış ellerle dökülen gözyaşları ve Tanrı'ya edilen yeminlerdir. Toprağımızın tek karışını, istihkamlarımızın tek taşını. Ama o artık Mein Lieber Augustin'le aynı tınıyı tutmak zorunda kalıyordu. Onun ezgileri en saçma bir biçimde Augustin ezgileriyle birleşiyor, o boyun eğiyor, sönüyor. Arada sırada parça parça gene ayak izlerimizi duyulur gibi oluyor ama hemen o anda iğrenç valsin ezgilerine dönüyor. Marseillez tam anlamıyla boyun eğiyor. Bu Bismarck'ın göğsünde ağlayan ve her şeyi teslim eden Jules Faure. Ama burada artık Augustin de kuduruyor. Boğuk ezgiler duyuluyor, fazlaca içilen bira, övünmeden gelen sonsuz öfke, milyonlarca sigara, şampanya ve rehine istiyor. Augustin'in ezgileri dayanılmaz bir bağırtı halini alıyor. Fransa-Prusya Savaşı böylece sona eriyor. Bizimkiler alkışlıyorlar. Yulia Mihailovna gülümsüyor ve "Peki ben onu nasıl kovarım?" diyor. Barış imzalanmıştır. Alçağın gerçekten de küçük bir dehası vardı. Stepan Trofimovich bir gün bana en yüksek dehaların dehşetli alçak insanlar olabileceğini ve birinin ötekine engel olmadığını söylemişti. Ama bu bir yana. Stepan Trofimovich'in akşam toplantılarında birkaç yıl dönüp duran ve istek üzerine kimi çıfıtları, sağır köylü kadının günah çıkartmasını ve çocuk doğumunu betimleyen bu alçak adam, kimi vakit Yulia Mihailovna'nın toplantılarında 40. yılın liberali adı altında Stepan Trofimovich'i de karikatürize ediyordu. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Bununla birlikte o zamana kadar Stepan Trofimovich'e bir köle gibi yaltaklanmıştı. Ben bu alçaktan ayrıca söz etmek istemezdim, üzerinde durulmaya da değmez. Ama burada söylendiğine göre gene onun katıldığı öfke uyandıran bir olay geçmişti. Öykümde bu olaydan söz açmadan geçmeme olanak yok. Bir gün bütün kentte çirkin, öfke uyandıran dinsizce bir eylemin haberi yayıldı. Büyük pazar alanına girilen yerde çok eski bir Meryem Ana Kilisesi vardır. Kilise kentimizin güzel ve eski anıtlarından biridir. Bahçe duvarının giriş kapısında duvara yerleştirilmiş tel kafes içinde büyük bir Meryem Ana tasviri vardır. İşte bir gece tasvir soyulmuş, çerçevenin camı kafesi kırılmış, çelenk ve giysiler üzerinden çok değerli olup olmadığını bilmiyorum, birkaç taş ve inci alınmıştı. Ama asıl sorun şu ki soygundan başka anlamsız, çirkin ve dinsizce bir eylemde bulunulmuştu. Söylediklerine göre sabahleyin kırık vitrinin içinde canlı bir fare bulunmuştu. Şimdi aradan 4 ay geçtikten sonra soygunu kürek kaçkını Fetka'nın yaptığı anlaşılmış bulunuyor ama nedense bu işte Liamshin'in de parmağı olduğu söyleniyor. O zaman kimse Liamshin'den söz etmemiş ve ondan kuşku da duyulmamışken şimdi fareyi oraya onun bıraktığı söyleniyor. Anımsıyorum, üstlerimizin hepsi biraz şaşırmıştı. Halk erken saatlerde soygun yerinde toplanıyordu. Orada hep bir kalabalık hazırdı. Pek fazla değilse de gene de 100 kişi kadar olurdu. Bir kısmı geliyor, bir kısmı gidiyordu. Yaklaşanlar haç çıkarıyor, ikonayı öpüyorlardı. Bağışta bulunmaya başladılar derken kilisenin bağış çanağı ortaya çıktı. Çanağın yanında da bir keşiş türedi. Ancak öğleden sonra saat 3'e doğru üstler halka toplu bir halde durmamalarını, dua edip ikonayı öperek bağışta bulunduktan sonra geçip gitmeleri hususunda buyruk vermenin uygun olacağını düşündüler. Bu talihsiz olay von Lempke üzerinde karanlık bir etki yaptı. Bana sonradan anlattıklarına göre Yulia Mihailovna bu uğursuz sabahtan sonra kocasının üzerine çöken sıkıntılı havanın hastalık yüzünden tedavi için kentimizden ayrıldığı 2 ay öncesine kadar sürdüğünü, şimdi ilimizde hüküm sürdüğü kısa dönemden sonra dinlenmeye çekildiği İsviçre'de de yakasını bırakmadığını söylemiş. Anımsıyorum, o zaman öğleden sonra saat 1'e doğru alana gelmiştim. Kalabalık sessizlik içindeydi. Yüzler asıktı ve olağanüstü bir ifade taşıyordu. Arabayla sarı yüzlü şişman bir tüccar geldi, arabadan indi, yerlere kadar eğildi, ikonaya yüz sürdü, bir ruble bağışta bulundu, oflayıp puflayarak gene arabasına atlayıp çekti gitti. Kentimizin bayanlarından ikisi, yanlarında bizim yaramazlar bulunduğu halde bir arabayla geldiler. Delikanlılar, onlardan birisi artık pek genç de sayılmazdı. Arabadan indiler ve halkı oldukça sırnaşık bir hareketle kenara iterek ilerlediler. İkisi de şapkalarını çıkarmadı, biri ise gözlüğünü burnuna indirdi. Halk arasında homurtular duyuldu. Pek de belli olmamakla birlikte bu bir hoşnutsuzluk ifadesiydi. Gözlüklü genç tıka basa para dolu çantasını çıkardı ve çanağa bir kapik attı. İkisi de yüksek sesle konuşarak güle kıkır diye arabaya bindiler. Bu sırada Mavriki Nikolayevich'in eşlik ettiği Lizaveta Nikolayevna birdenbire at üstünde oraya geldi. Attan indi, dizginleri kendi buyruğuyla atı üstünde bekleyen arkadaşına vererek tam o bir kapik çanağa düştüğü sırada tasvire yaklaştı. Yanaklarına öfkeden gelen bir kızıllık yayılmıştı. Yuvarlak şapkasını, eldivenlerini çıkardı, tasvirin önünde hemen kaldırıma diz çöktü ve esriklik içinde 3 kez secdeye vardı. Sonra çantasını çıkardı ama orada birkaç gümüş 10 kapiklikten başka bir şey olmadığı için bir anda pırlanta küpelerini çıkardı ve çanağa koydu. Heyecan içinde "Olur mu, olur mu giysilerinin süsü için?" diye keşişe sordu. Öteki olabilir diye cevap verdi. Her bağış uygundur. Halk ne övgü ne yorum yapmadan susuyordu. Lizaveta Nikolayevna çamurlanan giysisiyle atına bindi ve 4 nala oradan uzaklaştı. 2. Şimdi sözünü ettiğim olaydan 2 gün sonra ona çevresi atlılarla sarılı 3 arabayla bir geziye giden bir kalabalıkta rastladım. Beni eliyle işaret ederek yanına çağırdı, arabayı durdurdu ve üsteleyerek aralarına katılmamı istedi. Arabada bana bir yer bulundu. Kendisi gülerek beni şık giyimli yol arkadaşlarıyla tanıştırdı ve bana pek ilginç bir geziye gittiklerini açıkladı. Kahkahalarla gülüyor ve pek fazla mutlu görünüyordu. Son zamanlarda pek neşeliydi. Gerçekten de bu gezi tuhaftı. Hepsi ırmağın ötesinde tüccar Sevastianov'un evine gidiyorlardı. Onun yanındaki ayrı bir evde, huzur, varlık ve rahatlık içinde ve yalnız bizde değil bütün yakın illerde ve hatta başkentte tanınan, meczup ve gelecekten haber veren Semyon Yakovlevich oturuyordu. Onu herkes, ayrıca dışarıdan gelenler ziyaret eder, onun gelecekten haber vermesini bekler, ona secde eder ve bağışta bulunurlardı. Bağışlar kimi önemli olanları bile Semyon Yakovlevich onları oracıkta dağıtmazsa kiliseye ve çoğu zaman Meryem Ana Manastırı'na gönderilirdi. Bu amaçla manastıra bağlı bir keşiş Semyon Yakovlevich'in yanında nöbet tutardı. Herkes büyük bir eğlence bekliyordu. Şimdi ziyarete giden ve bu kalabalıkta henüz hiç kimse Semyon Yakovlevich'i görmemişti. Yalnız Liamshin bundan önce bir kez onu ziyaret etmişti ve şimdi Semyon Yakovlevich'in kendisini süpürgeyle kovalamalarını buyurduğunu ve kendi eliyle arkasından iki tane büyük patates fırlattığını anlatıyordu. Atlılar arasında gene kiralanmış bir kazak atına binmiş Pyotr Stepanovich'i de gördüm. At üzerinde çok kötü duruyordu. Nikolay Vsevolodovich de ata binmişti. Bir iki kimi vakit toplu gezilerden ayrılmaz ve bu gibi durumlarda hep yakışacak bir tavır takınmakla birlikte her zaman olduğu gibi pek az ya da arada bir konuşurdu. Grup köprüye doğru inip Kent Oteli ile aynı çizgiye gelince gruptan birisi otel odalarından birinde biraz önce tabancayla intihar etmiş bir yolcuyu bulduklarını ve şimdi polisin gelmesini beklediklerini söyledi. Hemencecik intihar edeni görme düşüncesi ortaya atıldı. Bu düşünce başkalarınca da desteklendi. Bayanlarımız hiç intihar etmiş birini görmemişlerdi. Anımsıyorum, onlardan biri oracıkta yüksek sesle "Her şey o kadar can sıkıcı ki eğlence seçecek durumda değiliz, yeter ki ilginç bir şey olsun" dedi. Ancak pek az kimse kapı önünde kaldı. Ötekiler kalabalık bir halde otelin kirli koridoruna girdiler. Onların arasında ben de vardım. Lizaveta Nikolaevna'nın da aramızda olduğunu şaşkınlıkla gördüm. İntihar edenin odasının kapısı açıktı ve doğaldır ki bizi içeri bırakmamazlık edemezlerdi. Bu henüz bir çocuktu. Yaşı 19'dan fazla değildi. Herhalde çok güzel olmalıydı. Sık sarı saçları, düzgün bir yüzü, güzel bir alnı vardı. Ceset artık soğumuştu. Bembeyaz yüzü mermere benziyordu. Masanın üzerinde kendi eliyle yazdığı bir pusula vardı. Ölümünden kimsenin sorumlu tutulmamasını, 400 ruble yediği için intihar ettiğini yazıyordu. Pusulada yedim sözcüğü öyle duruyordu. Onun 4 satırında 3 tane imla yanlışı vardı. Orada onun üzerinde ahvah eden birisi vardı. Herhalde bu şişman derebeyi onun komşusuydu. Buraya iş takibi için gelmişti. Onun anlattığına göre çocuğun ailesi, dul annesi, kız kardeşleri ve teyzesiyle kocaya varacak olan ablasının çeyizi için kentte bulunan bir akraba kadının gözetimi altında öteberi almak ve bunları eve götürmek üzere buraya gönderilmişti. Yıllardan beri biriktirilen 400 rubleyi ona emanet etmişler, korkudan ağlayarak sonsuz öğütler ve dualarla yola çıkarmışlardı. Çocuk o zamana kadar alçak gönüllü ve güvenilirmiş. 3 gün önce kente gelince akraba kadına uğramadan otele inmiş ve doğruca kulübe gitmiş. Orada arka odalarda bir bakara ya da hiç değilse rulet bulacağını ummuş. Ama o akşam bakara da yokmuş, rulette. Gece yarısı otel odasına dönünce şampanya, Havana purosu istemiş, 6 ya da 7 kap akşam yemeği ısmarlamış. Ama şampanyadan sarhoş olmuş, Havana purosu da midesini bulandırmış. Öyle ki getirilen yemeğe el bile sürmemiş. Hemen hemen sarhoş bir halde yatağa yatmış. Ertesi günü bir elma gibi taptaze uyanmış. Hemen dün akşam yerini öğrendiği çingenelerin çadırlarına gitmiş. Çingeneler ırmağın öte yanında, kent dışındaki yoksul mahallesinde yerleşmişlerdi. Çocuk 2 gün otele uğramamış, sonunda dün öğleden sonra saat 5'te içkili bir durumda gelmiş ve yatmış, akşamın sonuna kadar da uyumuş. Uyanınca köfte ile bir şişe şarap, üzüm, kağıt, kalem ve hesabı istemiş. Onda göze çarpacak bir hal görmemişler. Sakin, sessiz ve nazikmiş. Herhalde daha gece yarısı intihar etmişti ama kimsenin silah sesini duymaması tuhaftı. Ancak bugün öğleden sonra saat 1'de onu aramak akıllarına gelmiş. Kapıyı açtıramayınca da kırıp içeri girmişler. Şarabın yarısı içilmişti, üzüm tabağı da yarı boştu. Çift namlulu tabancadan yüreğini ateş etmişti. Pek az kan akmıştı. Tabanca elinden halının üstüne düşmüştü. Delikanlı o divanda yarı uzanmış bir durumda yatıyordu. Ölüm herhalde hemen o anda gelmişti. Yüzünde ölüm acısı yoktu. Yüz ifadesi durgun, hemen hemen mutluydu. Yaşamak istiyormuş gibi belirtiler vardı. Bizimkiler onu sonsuz bir merakla inceliyorlardı. Genellikle yakınımızın bahtsızlığında yabancı gözleri sevindiren bir şey vardır, kim olursanız olun. Bayanlarımız sessizce seyrediyor, erkeklerse ince zeka eseri fikirlerini ve soğukkanlılıklarını sergiliyorlardı. Birisi bunun en iyi çıkar yolu olduğunu ve gencin bundan daha akıllıca bir çare bulamayacağını söyledi. Bir başkası bir günlük beylik beyliktir dedi. Üçüncüsü birdenbire damdan düşer gibi niçin bizde böyle sık sık kendilerini astıklarını ya da tabanca ile intihar ettiklerini sordu. Sanki herkes aklını oynatmıştı ya da bastıkları yer ayaklarının altından kayıyordu. Konuşanı beğenmez bakışlarla süzdüler. Ama Liamshin palyaço rolü oynamayı kendisi için bir onur saydığından tabaktan bir salkım üzüm aşırdı, bir başkası şaraba el uzatmak istedi, onu bir üçüncü izleyecek oldu. Ama içeri giren polis müdüre engel oldu ve odanın boşaltılmasını buyurdu. Herkes her şeyi seyredip bitirdiği için hiç tartışmadan dışarı çıktıysa da Liamshin bilmem niçin polis müdürünü berbat sorularla uğraştırıyordu. Yolun geri kalan kısmında neşe, kahkaha ve şen konuşmalar arttı. Öğleden sonra tam saat 1'de Semyon Yakovlevich'in evine geldiler. Epeyce büyük olan tüccar evinin kapısı ardına kadar açıktı ve Semyon Yakovlevich'in yanına giriliyordu. Hemen Semyon Yakovlevich'in yemek yediğini öğrendiler. Hepsi birden içeri girdi. Meczubun yemek yediği kabul odası hayli geniş üç penceresi olan bir yerdi. İnsanın beline kadar yükselen bir parmaklıkla eşit iki bölüme ayrılmıştı. Sıradan ziyaretçiler parmaklığın arkasında kalıyor, seçkinlerse meczubun işareti üzerine parmaklığın küçük kapısından içeri alınıyorlardı. Meczup isterse onları deri kaplı kanepeye ya da divana oturtuyordu. Kendisi ise hep eski havu dökülmüş Voltaire biçimi kanepede oturuyordu. Bu epeyce iri kıyım bir adamdı. Yüzü etli ve sarıydı. 55 yaşlarında vardı. Açık sarı seyrek saçlıydı. Başı dazlaktı. Sakalı tıraş edilmişti. Bir yanağı şişmişti. Ağzı da biraz çarpık gibiydi. Burnunun sol kenarının yakınında büyük bir siil vardı. Gözleri küçüktü, yüzü durgun, görkemli, fazla uykulu bir ifade taşıyordu. Boynunda boyun bağı, sırtında yelek yoktu. Almanlar gibi siyah bir ceket giymişti. Ceketinin altından kalın ama beyaz bir gömlek görünüyordu. Herhalde hasta olan ayakları terlikler içindeydi. Duyduğuma göre bir zamanlar memurmuş, hatta rütbesi bile varmış. Daha henüz hafif balık çorbası yemiş ve ikinci yemeği olan haşlanmış patatesi tuzla yemeye başlamıştı. Hiçbir zaman bundan başka bir şey yemiyor, çaydan başka da bir şey içmiyordu, çay tiryakisiydi. Onun yanında tüccarın tuttuğu üç kadar hizmetçi koşuşup duruyordu. Bir de oldukça çevik 16 yaşlarında bir çocuk vardı. Hizmetçilerden başka elinde bağış tasıyla ak saçlı, saygıdeğer, epeyce şişman bir keşiş de vardı. Masalardan birinde kocaman bir semaver kaynıyor ve tepsi içinde iki düzine kadar bardak duruyordu. Para bağışlarının hemen hepsi keşişin tasına giriyordu. Oda kalabalıktı, 12 kişi kadar ziyaretçi vardı. Onlardan ikisi Semyon Yakovlevich'in yanında parmaklığın ötesinde oturuyordu. Birisi ak saçlı, dinci halktan bir yaşlıydı. Öteki ufak tefek, zayıf, başka yerden gelen bir keşişti. Gözlerini yere dikmiş, uslu uslu oturuyordu. Diğer ziyaretçilerin hepsi parmaklığın dışında duruyordu. Komşu ilden gelmiş, şişman, gümrah sakallı, Rus biçimi giyinmiş tüccardan başka hepsi halktandı. Tüccarsa 100 binlik bir zengin diye tanınıyordu. Bir de yaşlı ve yoksul bir soylu kadınla bir derebeyi vardı. Hepsi konuşmayı göze alamadan talihlerini bekliyorlardı. 4 kişi kadarı yere diz çökmüştü ama hepsinden çok dikkati çeken derebeyiydi. Bu adam 45 yaşlarında şişman biriydi. Parmaklığın hemen önünde yere diz çökmüştü. Herkesten daha yakında ve göz önündeydi. Semyon Yakovlevich'in sevecen bakışını ya da sözünü bekliyordu. Bir saatten beri orada durduğu halde öteki onu görmemezlikten geliyordu. Bayanlarımız neşeyle gülüşüp fısıldaşarak parmaklığın hemen önünde toplandılar. Diz çökmüş ve ayakta duran bütün öteki ziyaretçileri derebeyi dışında ya yerlerinden itelediler ya da önlerine geçtiler. Hatta derebeyi elleriyle parmaklığa yapışarak inatla yerinde göz önünde kaldı. Şen ve son derece meraklı gözler ve bu arada el gözlükleri, gözlükler ve dahası dürbünler Semyon Yakovlevich'e dikildi. Hiç değilse Liamshin dürbünle bakıyordu. Semyon Yakovlevich küçük gözleriyle suskun ve tembel tembel herkesi süzdü. Hafifçe bir bağırtı ve kesik kalın bir sesle "Güzel bakışlar, güzellik dolu bakışlar" deme lütfunda bulundu. Bizimkiler güldüler. Güzel bakışlar ne demekti? Ama Semyon Yakovlevich gene sessizliğe gömüldü ve patatesini yemeye devam etti. Sonunda peçeteyle silindi, ona çay verdiler. Hiçbir zaman çayı tek başına içmezdi, ziyaretçileri de sunardı. Ama herkese değil, çoğunlukla onlardan hangisinin mutlu edilmesi gerektiğini kendisi gösterirdi. Bu buyruklar umulmadık bir biçimde verildiği için hep şaşırtıcı olurdu. Kimi vakit zengin ve yüksek mevki sahiplerine atlayarak bir köylüye ya da yoksul bir koca karıya sunardı. Başka sefer yoksulları atlayarak zengin bir tüccara sunuda bulunurdu. Çaylar da ayrı ayrı doldurulurdu, kimine şekerli, kimine kıtlama, kimine de şekersiz verilirdi. Bu kez başka yerden gelen keşiş mutluluğa ermiş ve kendisine şekerli çay sunulmuştu. Bir de yaşlı Sofu'ya çay verildi ama şekersizdi. Manastırlı, taslı şişman keşişe ise nedense vermediler. Oysa şimdiye kadar her gün bir bardak çay içiyordu. Bizim arabadan demin eğlence seçecek değiliz, yeter ki ilginç bir şey olsun diyen şık bayan gülümseyip gözlerini kısarak "Semyon Yakovlevich, bana da bir şey söyleyiniz. Sizinle ne zamandan beri tanışmak istiyordum" diye şarkı söyler gibi konuştu. Semyon Yakovlevich ona bakmadı bile. Diz çökerek duran derebeyi yüksek sesle derin bir iç çekti. Öyle ki bir körüğü kaldırıp indirmiş gibi oldu. Semyon Yakovlevich birdenbire 100.000'lik tüccarı işaret ederek "Şekerli" dedi. Öteki öne geçti ve derebeyinin yanında durdu. Bir bardak çay daha koyunca Semyon Yakovlevich "Ona gene şeker koyun" diye buyurdu. Gene şeker koydular. Daha daha ona. Üçüncü kez ve sonunda dördüncü kez şeker koydular. Tüccar geri çevirmeden bu şurubu içmeye koyuldu. Halk "Tanrım" diye fısıldadı ve haç çıkarmaya başladı. Derebeyi gene yüksek sesle iç çekti. Birdenbire bizimkilerin kendisini duvara sıkıştırdıkları yoksul bayanın "Babamız, Semyon Yakovlevich" diye bağıran, telaşlı ama sert sesi duyuldu. Öyle ki böyle bir sesleniş ondan hiç umulmazdı. "Bir saatten beri dostum, lütfunu bekliyorum. Benim de yazgımı belirle." Semyon Yakovlevich zangoca onu göstererek "Sor" dedi. Öteki parmaklığa yaklaştı. Zangoç dul kadına durgun ve ölçülü bir sesle sordu. "Geçen sefer Semyon Yakovlevich'in buyurduğu şeyi yerine getirdiniz mi?" Dul kadın, "Nerede babamız Semyon Yakovlevich, yerine getirmeye olanak var mı? Onlarla yerine getirebilir misin?" diye bağırdı. "Onlar yamyam bana dava açacaklar. Senatoya vermekle korkutuyorlar. Yani öz annelerinin kuyusunu kazıyorlar.